Ayrım 30, yanlış yol, Henning Mankell, sayfa 382. Höglund kahve getirmek için içeri girdi. Küçük kızı terasa gelerek Wallander'in yanına oturdu. Küçük kız annesinden çok Suudi Arabistan'da olan babasına benziyordu. Küçük kız da eve girdi. Karlman'ın kızı ne alemde diye sordu Wallander küçük kızın arkasından bakarak. Durumu nasıl? Svetberg dün hastaneyi aramıştı. Tehlikeyi henüz atlatamamış. Doktorların biraz daha umutlu oldukları duygusuna kapıldım. Bir not falan bırakmamış mı? Bırakmamış. En önemlisi elbette onun bir insan oldu ama ben onu bir tanık olarak düşünmekten kendimi alamıyorum. Neyin tanığı? Babasının ölümüyle ilgili herhangi bir şeyin, intihar girişiminin zamanlamasının bir rastlantı olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Söylediklerine neden yürekten inandığını düşünüyorum acaba? Yürekten inanmıyorum diye karşılık verdi Wallander. Yolumu el yordamıyla bulmaya çalışıyorum. Bu soruşturmada tek bir gerçek bile yok. Soruşturmayı sürdürebilmemiz için gerekli olan somut ipuçlarımız yok. O zaman doğru yolda olup olmadığımıza ilişkin bir şey bilmiyoruz. Ya da kısır döngüde olup olmadığımızı veya dönüp dolaşıp aynı noktaya gelip gelmeyeceğimizi. Höglund sorusunu sormadan bir an için duraksadı. Desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musun? Şu ana kadar bu konuda hep olumsuz düşünmüştüm diye karşılık verdi Wallander. Ama artık daha farklı düşünmeye başladım. Bu soruyu yarın yeniden ele alacağız. Per Okeson'la mı görüşeceksin? Wallander evet dercesine başını salladı. Yitirecek neyimiz var ki? Küçük birimler büyüklere oranla daha kolay hareket ederler. Daha iyi düşünebilmek için bu kez daha fazla kişiyle tartışmak zorunda kalacağız. Ve bir de düşünmemiz gereken o kesenin ortaya attığı tartışma, yani daha geniş bir alanda daha iyi çalışabileceğimiz görüşü var. Askerde piyade birliğinin yayılıp tüm alanı kaplaması gibi.
Sanki tüm alanı tararcasına.
Wallander evet dercesine başını salladı. Höglund'un hayal gücü devreye girmişti. Ne var ki taradıkları bu alan bir savaş alanıydı. İşin en kötü yanı da kimi aradıklarını bilmemeleriydi. Hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var dedi Wallander kısa bir sessizlikten sonra. Ama ben hala Wetterstedt öldürüldükten hemen sonra birinin söylediği bir şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. Tek bildiğim söylenilenin çok önemli olduğu. Ama o gün benim bunu anlamam olanaksızdı.
Sabırlı olmalıyız.
Evet ama sabrın da bir sınırı vardır. Her an bir şeyler olabilir, biri öldürülebilir. Soruşturmamızın işlenen cinayetleri çözümlemekle sınırlı olmadığı gerçeğini kabul etmeliyiz. Şu andaki görevimiz de daha fazla cinayet işlenmesini engellemek olmalıydı.
Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazlasını yapamayız ki.
Bundan nasıl emin olabilirsin diye sordu Wallander. Elimizden geleni yaptığımızdan nasıl emin olabiliriz? Höglund'un buna verecek yanıtı yoktu. Wallander de kendi sorusunu yanıtlayamıyordu. Bir süre daha oturdu. Saat 4:30'da Höglund'un birlikte yemek yeme önerisini geri çevirdi.
Geldiğin için teşekkür ederim dedi Höglund arkadaşını bahçe kapısına kadar geçirerek. Maçı izleyecek misin?
Hayır, kızımla buluşacağım ama maçı 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum.
Höglund ona şaşkınlıkla baktı. Ben de bu skorla iddiaya girmiştim.
O zaman ikimiz de ya kazanacak ya da kaybedeceğiz dedi Wallander. Geldiğin için teşekkürler dedi bir kez daha genç kadın.
Ne için teşekkür ediyorsun diye sordu Wallander şaşkınlıkla. Pazarını berbat ettiğim için mi? Benim önemli bir şeyler söyleyebileceğimi düşündüğün için.
Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Sen çok yetenekli bir polissin. Ayrıca çalışmalarımızı yalnızca kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda da geliştiren bilgisayarların yeteneklerine inanıyorsun. Ben inanmıyorum. Ama belki ben de bir gün bu fikrimi değiştirebilirim.
Wallander arabasına binerek kente gitti. Pazar günleri açık olan bir markette durarak alışveriş yaptı. Sonra da balkonundaki şezlonga uzanarak saatin 7 olmasını bekledi. Uykusu gelince bir süre uyudu. Ama 7:05 kala Österport meydanındaydı. Linda babasının yanına gelerek onu boş bir depoya götürdü. Linda'ya arkadaşları onun oturması için bir sandalye koymuşlardı.
Wallander oyunu anlayamayacağından ya da yanlış yerlerde güleceğinden korkmaya başlamıştı. Kızlar yan odaya gittiler, Wallander bekledi. 15 dakikadan fazla bir zaman geçti. Kızlar üstlerini değiştirerek geri geldiler. Yaptıkları makyaj da birbirlerine çok benzemişlerdi. Lambaları ayarladıktan sonra gösterilerine başladılar. Bir saat süren gösteri ikizlerle ilgiliydi. Malmö'de ya da Kopenhag'da operaya gittiğinde karanlıkta oturur arkasına yaslanır ve keyifle operayı izlerdi. Oysa o akşam Linda'nın düşündüğü kadar iyi olamayacağından korkarak tedirginlikle izliyordu gösteriyi. Ama kısa bir süre sonra kızların kara mizahla İsveç'i eleştirdikleri ilginç ve zeki bir metin hazırladıklarını gördü. Bazen replikleri şaşırıyorlar, bazen de Wallander oyuncularının pek inandırıcı olmadığını görüyordu. Ama kızlar yaptıkları işe yürekten inanıyorlardı, bu da Wallander'i mutlu etmişti. Gösteri bittiğinde ve Wallander'e ne düşündüğünü sorduklarında çok şaşırdığını, konuyu eğlenceli bulduğunu ve insanı düşünmeye sevk ettiğini söyledi. Linda'nın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak amacıyla kendisini yakın takip aldığını fark etmişti. Linda babasının sözlerinde içten olduğunu anlayınca çok mutlu oldu. Babasının gitme zamanı gelince de onu sokağa kadar geçirdi. ''Bu tür şeyler yapabileceğini bilmezdim.'' dedi Wallander. ''Ben senin dekoratör olmak istediğini sanıyordum.'' ''Bunun için çok geç kaldım sayılmaz. Denememe izin ver.'' ''Elbette denemelisin. İnsan gençken zamanı boldur. Oysa benim gibi yaşlı bir polis olduğunda zaman yetmez.'' Bir süre daha prova yapacaklardı. Wallander kızına onu evde beklediğini söyledi. Hava çok güzeldi. Az önce gördüklerini düşünerek Maria Caddesi'ne doğru yürüdü. Arabaların kornalarını çalarak geçtiklerini fark etti. Neden sonra İsveç'in maçı kazandığını anladı. Kaldırımda duran bir adama maçın kaç kaç bittiğini sordu. İsveç maçı 3-1 kazanmıştı. Wallander kahkahalarla gülmeye başladı. Sonra yeniden kızını düşünmeye başladı. Onu gerçekten tanıyıp tanımadığını merak etti. Kızına erkek arkadaşı olup olmadığını sormamıştı. Eve girdiğinde saati 9:30'tu. Kapıyı kaparken telefon çaldı. Birden kalbi hızla atmaya başladı. Ahizeyi kaldırıp Gertrude'un sesini duyduğunda sakinleşti. Ama sakinleşmekte acele etmişti. Gertrude panik içindeydi. Önce söylenilenleri anlamakta zorlandı. Ona sakinleşmesini söyledi. ''Buraya gelmelisin.'' dedi Gertrude. ''Hemen şimdi.'' ''Ne oldu?'' ''Bilmiyorum ama baban resimlerini yakmaya başladı. Stüdyoda ne varsa yakıyor. Stüdyonun kapısını da kilitledi. Bir an önce buraya gelsen iyi olacak.'' Gertrude, Wallander'in daha fazla soru sormasını engellemek ve bir an önce arabasına atlayıp oraya gelmesini sağlamak için telefonu kapatmıştı. Telefona baktı. Sonra da Linda'ya bir not yazarak paspasın üstüne bıraktı. Birkaç dakika sonra da arabasına binip Löderup'a doğru yola koyulmuştu bile. 28. Bölüm. Wallander o gece babasının yanında Löderup'ta kaldı. Stres dolu bir yolculuktan sonra küçük çiftlik evine geldiğinde Gertrude'u bahçede kendisini beklerken buldu. Wallander onun gözlerinin ağlamaktan kan çanağına döndüğünü fark etmişti. Ama Gertrude kendine hakim olmayı başarmış ve Wallander'in sorularına anlaşılır bir biçimde karşılık vermişti. Babasının bu çöküşü eğer gerçekten yaşadığı buysa hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı. O akşam yemeklerini yemişlerdi ve her şey yolundaydı, bir şey içmemişlerdi. Yemekten sonra babası resim yapmak için her zaman yaptığı gibi yine stüdyosuna gitmişti. Gertrude birden büyük bir gürültü duymuştu. Dışarı çıktığında onun boş boya kutularını bahçeye attığını görmüştü. Önce dağınık stüdyoyu temizlemeye karar verdiğini sanmıştı. Ama babası kullanılmamış çerçeveleri de atmaya başlayınca Gertrude hemen duruma hakim olmaya çalışmıştı. Kocasının yanına gidip ne yaptığını sorduğunda yanıt alamamıştı. Sanki o anda orada değilmiş ve söylenilenleri duymuyormuş gibi bir hali vardı. Gertrude kocasının elini tutmuş ama o büyük bir hızla stüdyodan içeri girerek kapıyı kilitlemişti. Gertrude pencereden kocasının stüdyodaki resimleri, tuvalleri, çerçeveleri yakmaya başladığını görünce de Wallander'e telefon etmeye karar vermişti. Gertrude bunları anlatırken bir yandan da hızlı adımlarla stüdyoya doğru gidiyorlardı. Wallander bacadan yükselen dumanları gördü. Pencerenin yanına giderek stüdyodan içeri baktı. Babasının aklını kaçırmış gibi bir hali vardı. Saçları darmadağın olmuş, gözlüklerini düşürmüş, stüdyoda bir yangın yerine dönmüştü. Babası yalın ayak kırık çerçevelerle tuvallerin arasında dolaşıyor, eline geçirdiği resimleri fırlatıp ateşe atıyordu. Wallander pencerenin kenarına oturdu ama babası buna bir tepki göstermedi. Kapıyı açmaya çalıştı, kilitliydi. İçeriden bir yanıt gelmiyordu ama gürültü sürüyordu. Babasının tüm aletlerinin stüdyoda olduğunu biliyordu. Wallander yapılmasına yardım ettiği kapıya dikkatle baktı. Ceketini çıkarıp Gertrude'a uzattı, gerileyerek elinden geldiğince hızla kapıya omuz attı. Kapı kırılınca Wallander içeri girdi. Babası ona boş gözlerle baktı. Sonra da tuvallerini ateşe atmayı sürdürdü. Gertrude içeri girmek istiyordu ama Wallander elini kaldırarak onu durdurdu. Onu daha önce bir kez bu şekilde görmüştü. O gün de babası üstünde pijaması, elinde bir valiz, çamurlu bir tarlaya doğru gidiyordu. Babasının yanına yaklaştı, onu omuzlarından tuttu ve olabildiğince sakin bir sesle konuşmaya başladı. Canını sıkan şeyin ne olduğunu sordu. Yaptığı son resimlerin çok güzel olduğunu, horozların çok etkileyici göründüğünü söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu, insanların zaman zaman morallerinin bozulabileceğini, bunun son derece olağan bir durum olduğunu söyledi. Ama ortada hiçbir neden yokken resimleri ve tuvalleri yakmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Hem yazın ortasında ateş yakmak da nereden aklına gelmişti? Bir an önce stüdyoyu temizlemeli, sonra da oturup İtalya'ya yapacakları yolculuktan söz etmeliydiler. Wallander soluk almadan konuşuyordu. Bir yandan da babasının gerçek dünyayla ilişkisini yitirmemesi için omuzlarından sıkıca tutuyordu. Babası konuşmuyor, gözlerini kısmış oğluna bakıp duruyordu. Wallander konuşurken birden babasının gözlüklerinin yerde olduğunu gördü. Camları kırılmıştı. Gertrude da babasının yetek gözlüğü olup olmadığını sordu. Gertrude koşar adımlarla eve doğru gitti. Kısa süre sonra geri gelerek gözlüğü Wallander'a uzattı. Wallander gözlüğün camlarını kollarıyla silerek babasının gözüne yavaşça taktı. Bu zaman içerisinde de sürekli babasıyla sakin konuşuyordu. Babası önce ona şaşkınlık ve utançla baktı. Sonra yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Wallander ellerini babasının omzundan çekti. Babası yerdeki küllere, kırık çerçevelere şaşkınlıkla baktı. "Burada neler oldu?" diye sordu. Wallander babasının hiçbir şeyi hatırlamadığını gördü. Gertrude ağlamaya başlamıştı. Wallander ona mutfağa gidip kahve yapmasını söyledi. Onlar da birazdan geleceklerdi. Sonunda babası tüm bu karışıklığa kendisinin neden olduğunu anlamaya başladı.
"Tüm bunları ben mi yaptım?" diye sordu Wallander'e korku dolu bakışlarla bakarak. Yanıtı duymak istemiyor gibiydi.
"Her şey geçti artık. Burayı bir an önce toparlamalıyız."
Babası kırık kapıya baktı.
"Yazın ortasında kapıyı kim ne yapsın?" dedi Wallander.
"Yazları Roma'da kimse kapısını kapatmaz. Buna şimdiden alışsan iyi olur."
Babası ne kendisinin ne de başka birinin açıklayabileceği o cinnet anından arta kalan enkaza baktı. Olanları kesinlikle hatırlayamadığı belliydi. Tüm bunları kendisinin yaptığı gerçeğini kavrayamıyordu. Wallander boğazında bir yumruk hissetti. Babası nasıl başa çıkabileceğini anlayamadı, bir çaresizlik ve her şeyden vazgeçmiş bir ruh hali sergiliyordu. Wallander kırık kapıyı yerden alarak duvara dayadı, sonra da odayı toplamaya başladı. Tuvallerin çoğunun sağlam olduğunu gördü. Babası bir tabureye oturmuş onu izliyordu. Gertrude içeri girerek kahvenin hazır olduğunu söyledi. Wallander ona babasının koluna girip eve götürmesini işaret etti. O da stüdyoyu temizlemeyi sürdürdü. Mutfağa gitmeden önce arabasının telefonundan evi aradı. Linda evdeydi. Babasının aceleyle karaladığı notu okumakta zorlandığından neler olduğunu çok merak etmişti. Wallander kızını endişelendirmek istemediğinden büyük babasının kendini iyi hissetmediğini ama şimdi her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babasının iyi olduğundan emin olmak için de geceyi Löderup'ta geçireceğini sözlerine ekledi. Sonra mutfağa gitti. Babası kendini çok yorgun hissettiğinden az sonra yatmaya gitti. Wallander birkaç saat mutfakta Gertrude'la birlikte oturup sohbet etti. Bu yaşananları babasının sinsi hastalığının bir belirtisi olmasının dışında başka bir şekilde açıklamak olası değildi.
Ama Gertrude bu olayın sonbaharda yapacakları İtalya yolculuğunu iptal etmesi anlamına geldiğini söyleyince Wallander var gücüyle karşı çıktı. Babasının sorumluluğunu almaktan korkmuyordu. Onunla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaktan korkmuyordu. Babası yolculuğa çıkmak istediği ve iki ayağının üstünde durabildiği sürece bu yolculuğa çıkılacaktı. Wallander o gece oturma odasındaki çek yatta yattı. Uyumadan önce uzunca bir süre aydınlık yaz gecesine baktı. Ertesi sabah kahvaltıda kahvelerini içerlerken babasının tüm olanları unutmuş gibi bir hali vardı. Stüdyonun kapısına ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Wallander ona gerçeği, kapıyı kırmak zorunda kaldığını söyledi. Stüdyonun yeni bir kapıya ihtiyacı vardı ve bunu da kendisi yapacaktı.
''Kapıyı yapabilecek zamanı nereden bulacaksın?'' diye sordu babası. ''Buraya geleceğini söylemeye bile zamanın yok senin.''
Babasının bu sözleriyle Wallander her şeyin normale döndüğünü anlamıştı. Saat 7'yi biraz gece Lodoruk'tan ayrılarak Üstad'a gitti. Bu yaşanılanların son olmayacağının farkındaydı. Gertrude olmasaydı neler olabileceğini aklından geçirince korkuyla ürperdi. Saat 7'yi çeyrek geçe Wallander emniyetteydi. Hava hala çok güzeldi. Emniyetteki herkes futbol maçından söz ediyordu. Üstlerinde yazlık giysileri olan polisler Wallander'in çevresini sardı. Üniforma giymek zorunda olanlar dışında kimse polise benzemiyordu. Wallander kendini bu beyaz giysileriyle bir zamanlar Kopenhag'da izlediği İtalyan operalarından birindeki sanatçılara benzetti. Danışmanın önünden geçerken Ebba elini sallayarak bir mesajı olduğunu söyledi. Forsfeld aramış ve Björn Fredman'ın evinde hem pasaport hem de oldukça yüklü bir miktar döviz buldukları mesajını bırakmıştı. Wallander hemen Forsfeld'i arayarak pasaportta damga olup olmadığını sordu.
''Ne yazık ki seni hayal kırıklığına uğratmak zorundayım.'' dedi Forsfeld. ''4 yıllık bir pasaport bu. Bu zaman içerisinde de Türkiye, Fas ve Brezilya'ya gitmiş. Hepsi bu kadar.''
Wallander hayal kırıklığına uğramıştı ama başka ne beklediğinden de emin değildi. Forsfeld pasaport ve damgalarla ilgili tüm ayrıntıları fakslayacağına söz vererek soruşturmayla doğrudan ilgisi olmayan ama yine de Wallander'a bazı fikirler verebilecek bir şey söyleyeceğini sözlerine ekledi.
Pasaportu ararken tavan arasının anahtarlarını bulduk dedi Forsfeld. Bir yığın eski püskü eşyanın arasında antika değeri olan ikonalar bulduk. Bunların hırsızlık sonucu ele geçirildiği ortada. Nereden çalındıklarını tahmin et bakalım.
Wallander bir süre düşündükten sonra bulamadı. Sen söyle.
Üstad dışındaki bir evden çalınmış dedi Forsfeld. Yaklaşık bir yıl önce. Gustav Torstensson adında bir avukatın evinden.
Wallander bu avukatı hatırlıyordu. Bu bir yıl önce öldürülen iki avukattan biriydi. İki avukattan yaşlısının ikona koleksiyonunu evin bodrum katında görmüştü. Hatta bunlardan biri kendi yatak odasında asılıydı. Öldürülen avukatın sekreteri armağan etmişti. Şimdi hırsızlık olayını da daha net hatırlamaya başlamıştı. Soruşturmadan Svedberg sorumluydu.
Evet, sanırım o olay hiç çözülemeyecek. Konuyla ilgili rapor alacaksın yakında.
Bana yollama dedi Wallander. Svedberg'e yolla, bu onun işi.
Forsfeld, Louis Fertman'ın konusunun nasıl gittiğini sordu.
Wallander ona Per Okeson'la yaptığı son telefon görüşmesinden söz etti.
''Şansımız yaver giderse bugün akşama doğru bir şeyler öğrenmiş olabiliriz.'' dedi Wallander.
''Bana da haber vermeyi unutma.''
Wallander unutmayacağına söz verdi. Telefonu kapattıktan sonra yanıtlanmayan sorularının listesini gözden geçirdi. Bazılarının üstünü çizdi. Geri kalanları da soruşturma ekibinin toplantısında ortaya atmaya karar verdi.
Ama toplantıya gitmeden önce vatandaşlardan gelen ihbarları not eden iki stajyer polisin yanına gitti. Fredman'ın nerede öldürüldüğünü tam olarak saptayacak herhangi bir ihbarın gelip gelmediğini sordu. Wallander cinayet yerinin saptanmasıyla soruşturmada çok önemli bir yol almış olacaklarının farkındaydı. Kısa saçlı stajyerin adı Tyrande. Gözlerinden zeka fışkırıyordu. Polisler onun çok yetenekli olduğunu söylemişlerdi. Wallander bunun dışında onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Neyin peşinde olduğunu belirtti.
Çığlıkları duyan biri mi diye sordu Tyrande. Ve bir Ford kamyoneti gören mi? 27 Haziran Pazar günü değil mi?
Evet. Tyrande başını hayır dercesine salladı.
Eğer böylesi bir duyum almış olsaydık mutlaka hatırlardım dedi. Rüdsgord'da bir evde bir kadın çığlık çığlığa bağırmış ama bu salı günüydü ve kadın da sarhoştu. Eğer bu konuya ilişkin herhangi bir ihbar gelirse bana hemen bildirmenizi istiyorum dedi Wallander.
30. ayrımın sonu. Sayfa 394.